göklerdeki ve yerdeki deliller. İnsan kendi vücudundan uzaydaki dev galaksilere, doğadaki canlılardan gözle görünmeyen hücrelere kadar evrenin hangi parçasını incelese kusursuz bir plan, düzen ve tasarımla karşılaşır. Çevremize baktığımızda gördüğümüz bitkiler, hayvanlar, denizler, dağlar, insanlar ve hatta göremediğimiz mikro alemdeki canlı cansız her şey kendilerini var eden üstün bir aklın apaçık delillerindendir. Aynı şekilde tüm evrende var olan denge, düzen, kusursuz yaratılış yine kendilerini kusursuzca tasarlayan üstün bir ilim sahibinin varlığını kanıtlar. İşte bu üstün aklın ve ilmin sahibi Allah'tır. Biz Allah'ın varlığını, yarattığı kusursuz sistemlerden, canlı cansız varlıkların hayranlık uyandırıcı özelliklerinden anlarız. Bu kusursuzluğa Kur'an'da şöyle dikkat çekilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O, biri diğeriyle tam bir uyum, mutabakat içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uyumsuzluk tevafüt göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz, uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Mülk Suresi 3. ve 4. ayetler. Allah'ın yaratma sanatının tecellileri hakkında bilgi edinen ve böylece Allah'ın sınırsız gücünü, benzeri olmayan ilmini tanıyan her insana düşen ise Allah'ı hoşnut edecek bir yaşam sürmektir. Arıların en hayret verici özelliklerinden biri yaptıkları düzgün altıgen peteklerdir. Petek, ayrı ayrı parçaların bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan bir yapıdır. Yani küçük bir parçanın gittikçe genişleyip büyümesiyle petek oluşmaz. Peteklerde her arının bağımsız olarak ürettiği parçalar uçuca eklenmektedir. Aynı anda değişik bölgelerde üretilmiş olan petek dilimleri birleştiğinde dahi arada hiçbir iz kalmaz. Hücrelerin birleşim noktalarına denk gelen altıgenler yarım da kalmaz veya farklı boyutta oldukları için birbirinden farklı yüksekliklerde uyumsuz hücrelerin meydana gelmesi gibi problemler de oluşmaz. Arılar hücreleri birbirlerine öylesine kusursuz bir şekilde birleştirirler ki, petek yapımı bittikten sonra birleşim yerlerini tespit etmek mümkün değildir. Arılar birbirinin tıpatıp aynı olan üç boyutlu altıgen prizmalar meydana getirerek petekleri oluştururlar. Bu üç boyutlu prizmaların inşasında duvarların kalınlığı, elastikiyeti gibi çok hassas hesaplamalar vardır. Ayrıca petek iki yönlü olduğu için iki taraftaki hücrelerin tabanlarının birleştirilme problemi de ortaya çıkacaktır. Bundan başka bütün petek hücrelerinde balın dışarı akmasını engelleyen 13 derecelik bir eğim de vardır. Bir insanın elinde gönye, cetvel gibi aletler olmadan düzgün geometrik şekiller çizmesi son derece zordur. Bir insanın arıların her petek ördüklerinde yaptıkları gibi bir altıgenin açılarını tutturması ise olanaksızdır. Peteğin özel olarak tasarlanmış bir yapı olduğu çok açıktır. Böyle bir yapıda tesadüf olasılığını düşünmek ise son derece saçma olacaktır. Arıların hayatlarındaki her aşama Allah'ın sınırsız kudretinin ve yaratma gücünün tecellilerinden biridir. Hava, su, dağlar, hayvanlar, bitkiler, vücudunuz, oturduğunuz koltuk, kısacası en küçüğünden en büyüğüne kadar gördüğünüz, dokunduğunuz, hissettiğiniz her şey atomlardan meydana gelmiştir. Atomlar öyle küçük parçacıklardır ki en güçlü mikroskoplarla dahi bir tanesini görmek mümkün değildir. Bir atomun çapı milimetrenin milyonda biri kadardır. Bu küçüklüğü bir insanın gözünde canlandırması pek mümkün değildir. O yüzden bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Elinizde bir anahtar olduğunu düşünün. Kuşkusuz bu anahtarın içindeki atomları görebilmeniz mümkün değildir. Görebilmek için elinizdeki anahtarı dünyanın boyutlarına getirdiğinizi farz edelim. Elinizdeki anahtar dünya boyutunda büyürse, işte ancak o zaman anahtarın içindeki her bir atom bir kiraz büyüklüğüne ulaşır ve siz de onları görebilirsiniz. Peki bu kadar küçük bir yapının içinde ne vardır? Bu derece küçük olmasına rağmen atomun içinde evrende gördüğümüz sistemle kıyaslanabilecek kadar kusursuz, eşsiz ve kompleks bir sistem bulunmaktadır. Her atom bir çekirdek ve bir çekirdeğin çok uzağındaki yörüngelerde dönüp dolaşan elektronlardan oluşmuştur. Çekirdeğin içinde ise proton ve nötron ismi verilen başka parçacıklar vardır. Çekirdek atomun tam merkezinde bulunmaktadır ve atomun niteliğine göre belirli sayılarda proton ve nötrondan oluşmuştur. Çekirdeğin yarıçapı atomun yarıçapının 10.000'de biri kadardır. Biraz önce bahsettiğimiz gibi elinizdeki anahtarı dünya boyutlarına getirdiğinizde ortaya çıkan kiraz büyüklüğündeki atomların içinde çekirdeği arayalım. Ama bu arayış boşunadır. Çünkü böyle bir ölçekte bile çok daha küçük olan çekirdeği gözlemleme olanağımız kesinlikle yoktur. Çekirdeği görebilmemiz için atomumuzu teslim eden kiraz yeniden büyüyüp 200 metre yüksekliğinde kocaman bir top olmalıdır. Bu akıl almaz boyuta karşın atomumuzun çekirdeği yine de çok küçük bir toz tanesinden dahi iri bir duruma gelmeyecektir. Bunlar tek bir atomun içindeki kusursuz sistemin sadece birkaç küçük detayıdır. Aslında bir tek atom üzerine ciltlerce kitap yazılabilecek kadar kapsamlı bir yapıya sahiptir. Burada anlattığımız bu birkaç küçük detay bile akıl ve vicdan sahibi bir kişinin Allah'ın sonsuz güç ve kudretini fark edebilmesi için yeterlidir. Eğer Güneş sistemi içinde bir yolculuk yapacak olursanız, oldukça ilginç bir tablo ile karşılaşırsınız. Plüton ölü bir buz yığınıdır. Neptün'ün atmosferi insan için zehirlidir. Uranüs ve Satürn ise dondurucu soğuğa sahip birer gaz gezegenidir. Ölü bir gezegen olan Mars'ın atmosferi yoğun karbondioksit içeren zehirli bir karışımdır. Venüs'te ise yakıcı bir sıcaklık hüküm sürer. Kısacası Güneş sistemindeki bilinen 9 gezegenin 8'i içinde yaşama uygun tek bir gök cismi yoktur. Her biri ölü ve sessiz birer madde yığınıdır. Güneş sistemindeki gezegenler içinde yalnızca Dünya'da yaşam vardır. Çünkü Dünya'yı atmosferinden yeryüzü şekillerine, ısısından manyetik alanına, elementlerinden Güneş'e olan mesafesine kadar her türlü dengesiyle birlikte yaşam için özel olarak Allah yaratmıştır. Hesaplara göre Dünya'ya ulaşan Güneş enerjisindeki %10'luk bir azalma, yeryüzünün metrelerce kalınlıkta bir buzul tabakası ile örtülmesiyle sonuçlanacaktır. Enerjinin biraz artması halinde ise tüm canlılar kavrularak öleceklerdir. Dünyanın ekseninin 23 derece 27 derecelik eğimi olmasaydı, kutup bölgeleriyle ekvator arasındaki sıcaklık farkı çok daha artacak ve yaşanabilir bir atmosferin var olması imkansızlaşacaktı. Burada anlattığımız, dünyada yaşamın oluşabilmesi ve canlılığın devam edebilmesi için gereken ısının sağlanması için kurulmuş hassas dengelerden sadece birkaçıdır. Bütün bunları samimi olarak düşünen her akıl sahibi insan, dünyayı üstün bir güç ve sınırsız bir akıl sahibi olan Allah'ın yarattığını anlayacaktır. Bazı bitkilerin tohumları su vasıtasıyla dağıtılır. Sağlam yapıları sayesinde suyla taşınan tohumların içinde yaklaşık 80 gün süreyle suda kalabilen ve bu süre içinde hiç bozulmayan, çimlenmeyen tohumlar bile vardır. Bunlardan en meşhuru Hindistan cevizi palmiyesidir. Palmiyenin tohumu taşımanın güvenli olması için sert bir kabuğun içine yerleştirilmiştir. Bu sert kabuğun içinde uzun bir yolculuk için su da dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan her şey hazırdır. Dış tarafı ise tohumun sudan zarar görmemesi için oldukça sert bir dokumayla kaplanmıştır. Ayrıca suda yüzebilmelerini ve batmamalarını sağlayan hava boşluklarına sahiptirler. Hindistan cevizi tohumları tam karaya ulaştıkları zaman açılırlar. Bu son derece ilginç ve istisnai bir durumdur. Çünkü bilindiği gibi bitki tohumları genellikle suya değdikleri anda çimlenmeye başlar. Ama bu durum söz konusu bitkiler için geçerli değildir. Tohumlarını suyla dağıtan bitkiler özel yapıları nedeniyle bu konuda ayrıcalıklıdır. Eğer bu bitkiler de diğerleri gibi suyu görür görmez çimlenmeye başlasalardı, soyları çoktan tükenmiş olurdu. Oysa yaşadıkları şartlara uygun mekanizmaları nedeniyle bu bitkiler varlıklarını sürdürebilmektedir. Buradaki hassas özelliklerin ve tasarımın tesadüfen gerçekleşemeyeceği açıkça ortadadır. Tohumların yedek besinlerinin ve sularının miktarını, karaya ulaşma vakitlerini, kısacası tüm bu özelliklerindeki ince hesaplamaları kusursuzca ayarlayan ve onları yaratan sonsuz akıl ve bilgi sahibi olan Allah'tır. Aynı kuru topraktan çıkan, aynı su ile sulanan meyveler ve sebzeler inanılmaz bir çeşitliliğe sahiptir. Meyvelerin ve sebzelerin lezzetleri, kokuları ve tatları düşünüldüğünde akla böyle bir çeşitliliğin nasıl ortaya çıktığı sorusu gelecektir. Aynı topraktan, aynı suyu ve mineralleri kullanarak aynı tadı ve kokuyu hiç şaşmadan tutturan elbette ki üzümlerin, karpuzların, kavunların, kivilerin, ananasların kendileri değildir. Bu benzersiz lezzeti, görünüşü ve tadı onlara Allah vermektedir. Çevremize, yediklerimize bakarak düşünelim. Üzüm asmasının kupkuru sapına bir bakalım, incecik köklerine. En ufak bir çekme ile kolayca kopabilecek görünümdeki bu kupkuru yapıdan 50-60 kilogram ağırlığında insana lezzet vermek için rengi, kokusu, tadı, her şeyi özel olarak tasarlanmış sulu üzümler çıkar. Tüm bunların yanı sıra her meyve mevsimine uygun bir içeriğe sahiptir. Örneğin kış mevsiminde C vitamin yüklü, enerji veren mandalinalar, portakallar vardır. Sebzelerde de canlıların ihtiyaç duyacağı her türlü mineral ve vitamin mevcuttur. Kara topraktan sebzeler ve meyvelerin incecik kökleriyle çekilen kimyasal maddeler, fotosentez işlemi sonucunda son derece faydalı besin maddelerine dönüşürler. Bu şekilde düşünerek yeryüzündeki bitkilerin tümünü inceleyebiliriz. Bu incelemelerin sonunda elde ettiğimiz sonuç, bitkilerin insanlar ve tüm canlılar için özel olarak tasarlanmış, yani yaratılmış oldukları sonucu olacaktır. Alemlerin Rabbi olan Allah, tüm besinleri canlılar için var etmiştir ve bunları her birinin tadı, kokusu, faydası farklı olacak şekilde yaratmıştır. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yerde sizin için üretip türettiği çeşitli renklerdekileri de faydanıza verdi. Şüphesiz bunda öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayetler vardır. Nahl Suresi 13. ayet. Yusufçukların uçuş sistemi bir tasarım harikasıdır. Dünyanın önde gelen helikopter üreticisi Sikorsky, son modelinin tasarımını Yusufçuğu örnek olarak gerçekleştirmiştir. Bu projede Sikorsky'ye yardım eden IBM firması, Yusufçuğun resmini bir bilgisayara yükleyerek çalışmaya başlamıştır. Bilgisayarda Yusufçuğun havadaki manevraları da göz önüne alınarak 2000 adet özel çizim gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda Yusufçuk'tan alınan örneklerle Sikorsky'nin asker ve mühimmat taşımak için ürettiği yeni modeli ortaya çıkmıştır. Doğa fotoğrafçısı Gillian Martin ise yusufçukları incelemek amacıyla 2 yıl süren bir çalışma yürütmüştür. Bu çalışma sonunda elde edilen bilgiler, bu canlıların son derece kompleks bir uçuş sistemine sahip olduklarını göstermektedir. Yusufçuğun vücudu, metalle kaplanmış izlenimi veren halkalı bir yapıya sahiptir. Buz mavisinden bordoya kadar çeşitli renklerdeki gövdenin üzerinde çaprazlama yerleşmiş iki çift kanat bulunur. Bu yapı sayesinde yusufçuk çok iyi bir manevra yeteneğine sahiptir. Uçuşu hangi hızda ve hangi yönde olursa olsun aniden durup ters yönde uçmaya başlayabilir. Veya havada sabit durup avına saldırmak için uygun bir pozisyon bekleyebilir. Bu durumdayken olduğu yerde kıvrak bir dönüş yaparak avına yönelebilir. Çok kısa bir zamanda böcekler için şaşırtıcı sayılabilecek bir hıza saatte 40 kilometreye kadar ulaşabilir. Bu hız olimpiyatlarda 100 metre koşan atletlerin hızına yani 39 kilometreye eşittir. Bu hızla avına çarpar, çarpmanın şoku çok şiddetlidir. Ama yusufçuğun zırhı hem çok sağlam hem de çok esnektir. Zırhın esnek yapısı çarpmadan doğan enerjiyi emerek böceği rahatlatır. Ama aynı şeyi avı için söylemek mümkün değildir. Yusufçuğun avı çarpmanın yarattığı şok ile ya tamamen sersemler ya da ölür. Bunlar yusufçuğun vücudundaki sistemlerden yalnızca birkaçıdır. Bu sistemlerin herhangi birindeki küçük bir eksiklik diğer sistemlerin işe yaramamasına yol açacaktır. Ama sistemlerin hepsi kusursuzca yaratılmıştır ve bu sayede canlı yaşamını sürdürür. Vücudumuzda dolaşan kan, zehirler, gazlar, ak yuvarlar, vitaminler ve başka maddeler dışında ısıyı da taşır. Isı, hücrelerdeki enerji kazanımı sırasında yan ürün olarak açığa çıkar. Isıyı bedenin geneline dağıtmanın ve beden sıcaklığını dış ortam sıcaklığına göre ayarlamanın yaşamsal önemi vardır. Eğer vücudumuzun ısı dağıtım sistemi olmasaydı, kol gücüyle yaptığımız bir iş sonucunda kollarımız aşırı derecede ısınır, diğer bölgelerimiz ise soğuk kalırdı. Böyle bir yapı metabolizmaya büyük zarar verir. İşte bu nedenle ısı bedene dağıtılır. Bunun yolu da kan dolaşımıdır. Beden geneline yayılan bu ısının düşürülmesi için de terleme mekanizması devreye girer. Dahası deri altındaki kan damarları genişler ve böylece kanın taşıdığı ısıyı havaya bırakması kolaylaştırılır. Bu nedenle koştuğumuz ya da yüksek tempolu başka bir fiziksel iş yaptığımız zaman damarların genişlemesi sonucunda yüzümüz kızarır. Kan soğutma kadar ısıyı koruma işinde de büyük rol oynar. Soğuk bir havada derimizin altındaki kan damarları daralır. Bundaki amaç dışarıdaki havaya yakın olan bölgelerdeki kanı azaltmak ve böylece soğumayı minimuma indirmektir. Üşüyen bir insanın ten renginin beyazlaşmasının nedeni vücudun otomatik olarak aldığı bu tedbirdir. Kanda gerçekleşen her şey son derece karmaşık ve birbiriyle ilişkilidir. Her şey en küçük ayrıntıya varıncaya kadar kusursuz bir şekilde yaratılmıştır. Kanda o kadar kusursuz bir işleyiş vardır ki en ufak bir bozukluk oldukça ciddi sorunlar yaratabilir. Vücudumuzun içinde bu derece hayati görevleri olan kanı bütün özellikleriyle birlikte aynı anda yaratan üstün ilim ve kudret sahibi olan Allah'tır. Kur'an'da şöyle bildirilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki onun dışında ilah yoktur. O ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Taha suresi 98. ayet. Çoğu zaman tasarımcılar için harekete dayalı sistemlerin tasarımı durağan yapılı sistemlerin tasarımından daha zordur. Söz gelimi bir matkabı tasarlarken karşılaşılan problemler, bir sürahiyi tasarlarken karşılaşılan problemlerden daha çoktur. Çünkü ilkinde fonksiyon ilk plandayken ikincisinde şekil ön plandadır. Ve fonksiyon ağırlıklı tasarımlar daha karmaşıktır. Tasarımdaki her parça amaca hizmet etmelidir ve hepsinin bir görevi olmalıdır. Bir tek parçanın eksikliğinde veya tasarım bozukluğunda sistem işlemez. Canlılardaki mekanik tasarımlara baktığımızda ise kusursuzlukla karşılaşırız. Tüm canlılardaki mekanik tasarımlar mükemmeldir ve bu mükemmel tasarım tek bir seferde hatasız olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü Allah tüm bunları kusursuz bir biçimde yaratmıştır. Hayvanlardaki tasarıma örnek olarak zürafayı verelim. Zürafa 5 metreye varan boyuyla karada yaşayan en büyük hayvanlardandır. Hayvanın yaşayabilmesi için kalbinden 2 metre yukarıdaki beynine kan göndermesi şarttır. Bunun için ise olağanüstü güçlü bir kalbe ihtiyacı vardır. Nitekim zürafanın kalbi 350 milim hayküplük bir basınçla kan pompalayacak kadar güçlüdür. Normalde bir insanı öldürebilecek kadar güçlü olan bu sistem özel bir haznenin içinde bulunur. Hazne basıncın bu ölümcül etkisini kaldırabilmek için küçük damarlarla kuşatılmıştır. Baştan kalbe kadar giden bölümde yukarı çıkan ve aşağı inen damarların oluşturduğu bir U sistemi bulunur. Ters yönde akan kan damarları toplam basıncı sıfırlar. Böylece hayvan ani kanamalara neden olacak iç basınçtan kurtulmuş olur. Kalpten aşağıda olan kısımda ise fazla kalın olmadığından bacakların ve ayağın da özel bir korumaya ihtiyacı vardır. Zürafanın bacak ve ayaklarını saran derinin son derece kalın olması onu kan basıncının kötü etkilerinden korur. Ayrıca damarların içinde şiddetli kan akışını durdurarak basıncı kontrol altına alan kapakçıklar da bulunur. Zürafalardaki bu kusursuz sistemleri de Allah yaratmaktadır. Ağaç kakanlar, ağaç kabuğuna yaptıkları vuruşlarla kabuğu koparır, sonra da ortaya çıkan böcekleri ve kabuğun altına saklanmış yumurtaları yiyerek beslenir. Bu kuşlar yuvalarını sağlam, canlı ağaçlara oyarlar. Bu oyukları açarken de bir marangoz kadar meharetlidirler. Büyük noktalı ağaç kakan türü saniyede 9-10 vuruş yapar. Daha küçük boyutlu ağaç kakanlarda ise bu sayı 15-20'ye kadar çıkar. En usta ağaç kakan türlerinden biri de yeşil ağaç kakandır. Yeşil ağaç kakan ağaçları oyarken gagası saatte 100 kilometreden daha büyük bir hızla çalışır. Fakat kiraz büyüklüğündeki beyni bu sarsıntılardan etkilenmez. İki vuruşu arasındaki zaman farkı saniyenin binde birinden azdır. Ağaç kakanın sırrı boyun kaslarındadır. Vurmaya başlayınca baş ve gaga tam bir doğru üzerine gelirler. En küçük bir sapma beyinde yırtılma yapabilir. Bu denli hızlı bir vuruşun betona kafa atmaktan bir farkı yoktur. Kuşun beyninin hiçbir hasara uğramaması ise ancak olağanüstü bir tasarımla mümkündür. Kuşların büyük çoğunluğunda kafatası kemikleri birbirine yapışıktır. Gaga ise çenenin hareketiyle açılır. Oysa ağaç kakanlarda gaga ve kafatası vuruş sırasında oluşan şoku emen süngerimsi bir madde ile birbirinden ayrılmıştır. Bu esnek madde otomobil amortisörlerindekinden çok daha iyidir. Bu üstünlüğü çok kısa aralıklarla oluşan şokları da emebilmesinden ileri gelir. Bu madde her vuruşta oluşan şoku emip bir sonraki şoku karşılayacak duruma gelebilir. Üstelik bunu saniyede onu aşan vuruşun yapıldığı şartlarda başarır. Bu madde modern teknolojinin geliştirdiği tüm benzerlerinden üstündür. Ağaç kakanın kafatası ve üst gagasının olağan dışı bir yöntemle bağlanmış olması, her vuruşta beyninin bulunduğu bölümün gagadan uzaklaşmasını ve böylece şok emici ikinci bir mekanizma oluşmasını sağlar. Allah her canlı gibi ağaç kakanları da içinde bulundukları şartlara en uygun vücut yapılarıyla yaratmıştır.